Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hacıgan'dan Mektuplar programımıza hoş geldiniz. Kıymetli hocam Süleyman Derin ve bendeniz Numan Nurullah Aras. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
Ben de buradan kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum efendim.
Evet hocam, 161. mektupta kalmışız.
Eyvallah, İmam Rabbani'nin mektuplarını böyle okuyoruz. Numan Bey, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İnşallah. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli kitabından.
Ya, eyvallah, buyurun.
Bu mektupları kimlere yazıyor İmam Rabbani?
İmam Rabbani Hazretleri bu mektupları hemen hemen her kesime yazıyor. Alimlere efendim, ondan sonra kendi halifelerine, müritlerine, devrin idarecilerine, devlet başkanına, efendim askeri komutanlara hemen hemen ulaşmadığı bir kimse kalmamış ki. Hı hı. O dönem biliyorsunuz Hindistan'da büyük bir fitne var. Hak batıl birbirine karışmaya başlamış. Dinde reform hareketleri, diyalog hareketleri, bugünkü yapılan diyaloğun çok daha ilerisi yapılmış. Hı hı. Ekber Şah dini ilahi adı altında Hristiyanlığı, efendim İslamiyeti, Hinduizmi, hatta biraz Yahudilik, bunları birleştirerek yeni bir din icat etmeye çalışmış. O yüzden bugün günümüzde gördüğümüz bazı dini camiaların işte diyalog diyerek İslam'ı çarpıtmasının örneklerini daha o zamandan görüyoruz.
Evet.
Bunlar yeni şeyler değil maalesef.
Kıymetli hocam, mektupları yazarken belli bir konu üzerinde mi gidiyor yoksa şahsa yönelik mi yazıyor?
Şahsa yönelik yazıyor. Muhtemelen bazen diyelim ki o halifesinin veya işte devlet adamının bir eksiğini yani eleştirmek için yazıyor. Hı-hı. Bazen. Hı-hı. Bazen kendisine daha önce gelen bir soruya cevap olarak yazıyor. Hı-hı. Yani tabii bunlar Allah dostları, mürşitler, hı-hı, rehber insanlar bunlar. Nerede bir açık görseler o açığı, hı-hı, kapatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani işte bu devlet adamının siyasi bir hatası olabilir verdiği, hı hı, kararlarda. Bir din adamının yanlış uygulaması olabilir. Hepsini eleştiriyor. Hakikaten bu da ilginçtir Numan Bey kardeşim. Bizim sufiler en acımasız otokritiği kendilerine yapmışlar. Hı. En çok yani eleştirileri diğer sufiler olmuş ki.
Evet.
Çünkü bu tasavvuf, bu maneviyat yolu beyaz bir elbise gibi.
Evet.
Ufacık bir kir dahi çok böyle rahatsızlık veriyor. Hani siyah bir elbise giyseniz, lacivert bir elbise giyseniz belki ufak tefek lekeler görünmez ama, hı hı, beyaz elbisede en ufacık bir leke dahi çok fazla gözüküyor. O yüzden, hı hı, hem Mevlana'ya bakıyoruz, İmam-ı Gazali'ye bakıyoruz. Bütün diğer büyük imamlar, rehberler, mürşitler hep bunu yapmış. O yüzden İmam Rabbani de mesela bu mektupta çok ilginç bir şekilde imanın, tasavvufun amacını açıklıyor mesela. Tasavvufun hedefi nedir?
Hı hı.
Ki bu konuda çok bugün de kafa karışıklığımız var. Belki, hı hı, siz inşallah biraz okuyunca oradan daha bir açılım yaparız.
Evet.
Yani her konuda, hemen hemen siyasi konuda, fıkhi konuda, tasavvufi konuda, devlet idaresi konusunda her konuda mektupları var. Çok, hı hı, değişik kesimlere.
Evet. Şimdi İmam Rabbani bu mektupları yazarken aslında bir bakıma o günde yaşanan problemlerden yola çıkarak yazmış ama bizim buradan herhalde iki tane ders çıkarmamız gerekiyor. Birincisi, bugün yaşamış olduğumuz belki kargaşalar, belki problemler geçmişte de yaşanmış. İkincisi de geçmişte yaşandığında İmam Rabbani gibi bir alim bu yaşananlara bir şekilde müdahale etmiş. Peki müdahale ettiği zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşmış olabilir? Ya bu mektubu yazdığında İmam Rabbani bana bu uyarıyı yaptığına göre ben kendime çeki düzen vermeliyim diyenler olmuştur ama karşı çıkanlar da olmuştur herhalde.
İllaki zaten bütün hak dostlarının dostları da vardır, düşmanları da vardır. Belki bugün bir mektup daha okursak veya önümüzdeki haftanın programında Allah için sevmek, Allah için buğz etmek konusu da gelecek.
Hı hı.
Kendisini sevenler de olmuş, aleyhine çalışanlar da olmuş. Hatta Ekber Şah tutmuş onu, hapse atmış. 3 senelik bir hapis hayatı da var. Yani siz hakkı söylediğiniz zaman şüphesiz ki herkes sizi alkış tutmaz, herkes sizi beğenmez.
Hı hı.
Aleyhinize geçenler olur, bu normaldir. Çünkü bütün peygamberler, ki onlar bu kainatın en yüce insanları,
hı hı,
onlar dahi zulme uğramış. Hakkı, hakikati ifade ettikleri için nerede kaldı ki diğer insanlar? Zaten nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok zulme, işkenceye, efendim eziyete maruz kalmış. Biz de onun varisi isek, hı hı, eğer gerçekten Allah yolunda isek, bir insanın hiçbir efendim muhalifi, dini açıdan bir düşmanı yoksa,
hı hı,
o insan demek ki çok ciddi bir iş yapmıyor demektir.
Ya kendi kendine düşünmesi lazım.
Tabii,
aslında.
Yani ciddi İslami manada iş yapan herkesin, hı hı, illaki bir rakibi, bir muhalifi olur. Hı hı. Hani o yüzden böyle bazen tasavvufu tamamen sevgi, muhabbet, barış, insancılık falan, humanizm diye tanıtıyorlar. Hı hı. Bunlar doğru şüphesiz. Sufilerin bakış açısı bu ama,
hı hı,
Bazen kendini bilmez, efendim ruhi bozukluğu olan, inkar hastalığına kapılmış insanlar illaki gelir. Çünkü ayet öyle diyor. Et-tayyibatü li-tayyibat. Güzeller, efendim temizler, temizler içindir. Evet. Ve kabithatü li-kabithat. Pisler, pislikler içindir. Şimdi pis insanlar, fıtratı kötü olan insanlar, daha doğrusu fıtratını şeytana teslim etmiş, şeytanileşmiş insanlar her zaman ne yaparlar bunlar? Tutarlar Allah dostlarına, temiz fıtratlı insanlara düşmanlık beslerler. Bu maalesef kainatın bir acı gerçeği. O yüzden İmam Rabbani'nin de şüphesiz muhalifler olmuş, hapse girmiş, çıkmış. Ama hayırlı ve sadık insanlar en sonunda kazanır. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakıyorsunuz. Değil mi? Yani şimdi baştan ta sonuna kadar bir mücadele, bir cihat, pek çok eziyete katlanma var. Ama en son bakıyorsunuz bugün elhamdülillah dünyanın her köşesinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü resulüh. Bu kelime-i şehadetlere girmiş Peygamber Efendimiz.
Evet.
Yani ismi girmiş. Ezanda onun ismi var. Her yerde onun ismi bayrak gibi dalgalanıyor. Herhalde onun kadar şu alemde İkinci bir insan yoktur. Peygamber Efendimiz kadar kesinlikle yoktur.
Evet.
Her yerde böyle sadası gür çıkan İslamiyet bugün elhamdülillah.
Evet.
O yüzden yani sonunda biz kazanacağız.
Hı hı.
Ama tabii başlangıçta ortalarda bayağı bir mücadele olacak.
Evet.
İnsan ve Müslüman da buna hazır olmalı. Bu da Allah'ın bir imtihanı.
Evet. Kıymetli hocam yani bu mektupları okurken de aslında hepimizin, herkesin şu anda radyoları başında nerede olursa olsunlar bizleri dinleyen dinleyicilerimizin de çıkarması gereken belki birçok ders var. Belki bunu ben şöyle anlıyorum, İmam Rabbani'nin bize özel göndermiş olduğu mesajlar da diyebiliriz. Çünkü insanız, hepimiz aynı şartlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim yaşadığımız bir olayı başka birisi de yaşayabiliyor. Önemli olan bu olaylara nasıl tepki verdiğimiz. Bir de biraz önce söylemiş olduğunuz şu mesaj çok güzeldi. Bugün birçok insan kişisel gelişme, psikoloji özellikle ile uğraşan arkadaşların muhatap oldukları sorunlardan bir tanesi, insan karşılaştığı bir problemin hiç bitmeyeceğini, sıkıntının hiç bitmeyeceğini zannediyor. Hatta mutluluğun da hiç bitmeyeceğini zannediyor. Aslında hem mutluluk hem de sıkıntı günün birinde son buluyor ve ya bu da mı geçecekti diyor, veriyor insan. Bu da önemli aslında dediğiniz gibi.
Kardeşim, tekkelerin duvarlarında en çok asılan bazı levhalar vardır. Bir tanesi hiçtir.
Hiç.
Bir tanesi edep yahudur. Belki de üçüncü en çok asılan levhada bu da geçer yahu.
Bu da geçer yahu değil mi?
Yani hayatta hiçbir şey kalıcı değil.
Evet.
Tek kalıcı olan yaptığımız güzel ibadetler, onlar bize inşallah faydası olacak. Onun dışında yediğimiz yemekler, tatlı lezzetler hepsi geçici. Hepsi birkaç saniyelik esasında. Dikkat edersek dünyadaki en uzun lezzetler bile yani birkaç dakika
sürüyor. Değil mi? Çok fazla sürmüyor.
Yemek yerken, çiğnerken haz alıyorsunuz.
Evet.
Ama biraz çok kaçırdasınız yemeği, biraz sonra mideniz ağrımaya başlıyor zaten.
Evet.
O yüzden esas kalıcı olanlar manevi huzur, saadet, mutluluklar. İnşallah bunları biz zaten programımızın amacı, İmam Rabbani'nin de bizlere mektuplarında ifade ettiği gerçekler, ebedi kalıcı gerçekler, bizi ebediyen huzura, cennete kavuşturacak gerçekler. Yoksa günübirlik, şunu yerseniz şöyle vitamin alırsınız, bunu yerseniz böyle mutlu olursunuz. Tabii bunlara biz karşı değiliz, hepsi lazım.
Hı-hı.
Ama her şey yerli yerince. Yani fani işler için verdiğimiz enerji o kadar olacak. Tabii ebedi gerçekler için daha fazla inşallah enerjimizi, vaktimizi vereceğiz.
İnşallah hocam. Hocam artık müsaade ederseniz 161. mektuptan devam edelim inşallah. Molla Salih el-Bedahşi'ye yazılmıştır. Molla Salih el-Bedahşi dönemin...
Adı üstünde Molla. Yani evet, bu bir ilim adamı.
İlim adamı.
Alim. Hı-hı. Belki onun tasavvufla alakalı, tasavvufun amacıyla alakalı eğer... Muhtemelen bir belki yanlış fikri olabilir ki, hı-hı, bugün de var maalesef.
Hı-hı.
Tasavvufun amacı nedir desek herkes değişik bir cevap verebiliyor bugün.
Evet.
Kimisi diyor ki keşif keramet göstermek. Kimisi diyor ki saygın ağır insan olmak. Kimisi, hı-hı, diyor ki bol bol tesbih çekip sevaba girmek.
Hı-hı.
Biz diyoruz ki Allah'a dost olmak, kamil insan olmak. Yani bunun gibi toplumda bir kafa karışıklığı var. Hı-hı. Şüphesiz alimlerde de bazen yani çok böyle net bir görüş olmayabilir. Ondan çok net olarak tasavvufun ne olduğunu ifade ediyor ki bu bir molla insan. O da bakarsın kendi talebelerine, cemaatine bunu anlatır diye o da
anlatır.
Yazmış.
Evet. Sülük menzillerini aşmaktan maksadın hakiki imana ulaşmak olduğu konusu üzere bir mektup. Bilmek gerekir ki sülük menzillerini aşmaktan maksat nefsin mutmainliğine bağlı olan hakiki imana ulaşmaktır.
Ay Allah razı olsun, o kadar güzel açıkladı ki tasavvufun,
evet,
hedefini. Şimdi tasavvufta biliyorsunuz nefsi emmare, levvame, mülheme, mutmainne, raziye, marziye devam ediyor böyle. Tasavvuf makamları var. Peki bir insan niye emmareden levvameye geçer, levvameden mülhemeye geçer? Bunun tasavvuftaki bu manevi efendim eğitim safhalarının nihai gayesi insanı imanı kamile, itminan seviyesine eriştirmek. Yani içimizde en ufak bir şek ve şüphe kalmayacak yakini iman diyoruz biz buna. Başka bir tabirle. Yakini imana eriştirmek insanı. Şimdi biz hepimiz Allah'ın varlığına, birliğine, efendim sıfatlarına, zatına inanıyoruz. İnanıyoruz da buna inanmak başka, bunu yaşarken böyle yakini olarak bilmek başka. Şimdi bir evden bacasından duman çıkıyor. Ne deriz?
Yangın var.
İçeride ateş var, yangın var deriz değil mi? Şimdi bunun gibi. Bir bunu böyle çok %100 emin olarak inanmak var. Bir de ya orada yangın yoktur canım boş ver. Bir şey olmaz deyip kulağımızın üzerine yatmak var. Şimdi ikincisini yaparsak oradaki insanların ölmesine, hatta kendimizin ölümüne. Hani bazen bizim binalarda şey çalıyor. Bu yangın zilleri, alarmlar çalıyor ki hani eğitim maksatlı. Bir kısım insanlar yerinden bile kımıldamıyor. Ya bir şey yoktur. Tatbikattır ama gerçek yangın olsa mesela.
Evet.
Şimdi iman böyle bir şey ki. Tabi bunu mesela birkaç örnek açıklamak isterim. Biraz bu muğlak kalmasın.
Hocam bu arada sülük dediğiniz zaten sülük dediğiniz sizin o mertebelerden.
Tasavvufi terbiye girmeye, yol almaya biz seyri sülük diyoruz. Bu seyri sülükün de değişik menzilleri ve makamları var. İlk makamının adı mesela tevbedir.
Tevbe.
İnsan tevbe ederek bu yola girer. Ondan sonra her tarikata göre biraz daha farklı isimler alabiliyor. Tevbeydi, ondan sonra havftı, recaydı. En sonunda genelde rıza ve muhabbet menzilleri gelir. Bunlar değişik seviyeler yani.
Duraklar veya diyelim. Makamlar
evet.
Seviyeler.
Bunlarda efendim aşmanın esas amacı imanımızı yakini hale getirmek. En ufak bir şüphe olmayacak. Birkaç örnek vereyim daha iyi anlaşılsın mesela. Şimdi herkes Allah'ın rezzak olduğunu bilir.
Rızık verici.
Allah bu dünyada debelenen her varlığın yani kurtçukların, sineklerin ne kadar aklınıza gelirse yumurta içindeki efendim küçük varlıkların göze görünmeyen mikropların hepsinin rızkını veren Allah.
İyinin de kötünün de tabii, ayırt etmeksizin.
Eyvallah peki biz de Allah'ın rezzak olduğuna inanıyoruz Müslümanlar olarak.
Amenna.
Ama bazen rızkımız geç geliyor. Allah-u Teala imtihan çekiyor bizi.
Ha, bize göre geç geliyor belki. Birazcık onun zamanı var aslında.
Rızkımızı geciktiriyor esasında. Bakalım kulum ne yapacak diyor. Şimdi Allah'ın rezzak olduğunu bilen bir insan hiçbir şüpheye kapılmıyor. Harama girmiyor. Ne yapıyor? Sabırla rızkının helalinden gelmesini bekliyor. Yani bir meşhur örnek vardır. Dinleyicilerimizin çoğu da bilir. İmam Ali Kerramallahu Veşeh bir gün mescide giriyor. Kapıda bir aylakçı adam görüyor. Şu devemi diyor tutuver. Namazımı kılıp çıkınca senden devam et. Devesi kaçmasın diye. Meğer adam hırsızmış. Tutuyor devenin yularını çalıp pazara satmaya gidiyor. Bakıyor İmam Efendimiz çıkmış. Deve duruyor ama yuları gitmiş. Hayırlısı diyor. Eve giriyor. Veriyor hizmetçisine 2 dinar. Git diyor çarşıdan bana bir tane deve işte yuları getir. Gidiyor hizmetçi olacak bu ya. O hırsız, tabi bilmiyor hırsız olduğunu. Ondan satın alıyor aynı yuları. 2 dinara eve geliyor. Diyor ki İmam Ali Efendimiz, ya diyor ben adama 2 dinar hazırlamıştım, bahşiş vereyim. Teşekkür babından diye. Adam diyor acele etti. Helal rızkını harama çevirdi.
Evet.
Helal rızıktı yani bu efendim. Şimdi ne oldu? Harama girmiş oldu diyor.
Oldu.
Aynen bunun gibi bir insan vardır mesela bir yerde memurdur. Helalından maaşını bir ay sonra almak yerine peşin acele. Zaten dünya menfaatleri hep aceledir.
Hepsi maalesef.
Acile dediğimiz.
Evet.
Hemen insana mutluluk verir. Yani işte bu içkiydi, şuydu, buydu. Mesela bir insan zikir çeker, mutlu olur. Uzun vadede cennete daha mutlu olacaktır ama bir de hayvani duygularımızın böyle hemen istediği lezzetler var. Yiyelim, içelim, gezelim, tozalım babından. Bir memur vardır. Bir ay bekler, helalına rızkını idareyle harcar. Birisi de vardır ki bekleyemez, acele eder. Günü gününe rüşvet alır, şunu yapar, bunu yapar. O yüzden işte Allah rezak demek kolay da.
Ona inanmak.
İnanmak ve yakini iman.
Yakini
hiç şüphen olmayacak. Yani ne diyeceksin kardeşim? Mesela ülkemizde ben söyleyeyim. Müthiş bir rızık endişesi ve kaygısı var. Ülkemiz zenginleştikçe, yıllık milli ne o safi hasılamız arttıkça insanların imanları daha çok zayıflayıp daha çok rızık endişesindeyiz. Yani herkes daha doğar doğmaz neredeyse bir üniversite kursuna, bir lise kursuna yazılıp aman aç kalmayayım, ileride bir meslek sahibi olayım. Ya şu Allah-u Teala tabii ki bizim çalışmamızı istiyor. Hele Nakşilik'te ve pek çok tarikatta melamilik esastır. Yani insan bir meslek sahibi olacak, kimseye yük olmayacak. Bu çok güzel bir şey. Ama burada amaç insanlara hizmet olmalı. Yani sadece rızık endişesi olmamalı. Çünkü rızık zaten Allah'ın garantisi altında. O yüzden diyor ki İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri, büyük bir Şazeli mürşidi. Diyor ki eğer diyor gökyüzü cam bir fanusla kapatılsa, toprakta bakır dökülüp bakır bir katmanla tamamen böyle efendim sırlansa, ben diyor rızık konusunda, yani gökten yağmur düşmese, yerden de bir ufak bitki çıkmasa, ben diyor rızık konusunda Rabbimin razak sıfatından en ufak şüpheye düşmem. Rabbim bir şekilde başka bir yerden gönderir rızkımı. Yani gökyüzü, toprak, bunlar da bahane. O yüzden işte imanı yakini demek, muhterem dinleyicilerimiz, Allah'ın sıfatları konusunda, Allah müntakim diyor. Günahkardan, kafirden, müşrikten intikam alacağım diyor. Bunu bilen bir Müslüman nasıl günah işleyebilir ki? İşlerse demek ki imanında yani bir eksiklik var.
Uzaklık, yakınilik yok yani bir anlamda
tabii,
belki.
Hani bir çocuk mesela gider sobaya dokunur. Daha hiç dokunmamıştır. Hemen hemen her bebek bir kere bir sobaya, ateşe dokunur, elini yakar. Ondan sonra zorla getirip değirem desen çocuk ağlar, dokunmaz.
Evet.
Çünkü ilk dokunmasında ateşin yaktığını biz cız cız desek de çocuk onu yakini olarak bilmiyordu. Ateşin, sobanın yakacağını. Ne zaman ki bir kere dokunur, ondan sonra artık senin cız demene gerek kalmaz. Çocuk sobadan, ateşten uzak durur. Çünkü o çektiği acı ve ızdırap ona iyi bir ders olmuştur. Şimdi yakın imanda böyle bir şey. Peki bunu sufiler nasıl yapıyorlar? Allah Allah diye dedikçe, La İlahe İllallah zikrine devam ettikçe kalpteki bu zikrullahın ateşi, zikrullah bir ateş gibidir diyor Erol Nuri Hazretleri. Kalpteki her türlü arzuyu, hevayı, efendim putları, böyle şehvetleri yakar yok eder. Artık orada sadece tecelli eden Rabbimiz kalır. Durum böyle olduğu zaman da iman öyle yakini bir hale ulaşır ki adam ne mektep görmüştür, ne medrese görmüştür ama öyle bir imanı vardır ki nice profesör, doçent, bilmem işte alim, şu bu, onların şüphesi vardır. Hani demişler ya bir koca karıya, demişler şehrimize bir alim geldi, İmam Gazali'yi kastederek Allah'ı 99 değişik şekilde ispat ediyor varlığını deyince, demiş ki o koca karı, demek ki demiş 99 tane şüphesi varmış.
O
gözle bakıyor. Çünkü insan niye bir şey ispat etmeye çalışır? Hiç kimse güneşin var olduğunu ispat etmeye çalışıyor mu Türkiye'de? Yani bunu ispat etmeye çalışmak çok abes olur. Çünkü her gün yani bizi aydınlatan, çok kalırsak altında bizi yakan, karartan o güneşi ispat etmek için delile gerek yok. Esasında Rabbimiz de o kadar tecelli ediyor ki şu alemde. Birazcık arifane ve basiret gözüyle baksak onun varlığını ispat etmeye gerek yok ama işte maalesef bugün gaflet çağı, insanlar acele bir bitmek tükenmek bilmeyen bir acele dünyasında yaşıyoruz. Meşguliyet dünyasında yaşıyoruz. Bu meşguliyetler bizi Allah'tan gafil kılıyor maalesef.
Evet. Peki hocam, yakini bir imanla seyri sülükümüzü tamamlamak üzere bir şekilde ilerliyoruz. Tabii bunların hepsinin durak olduğunu bilmek de lazım. Diyelim ki herhangi bir biraz önce saymış olduğunuz mertebelerden birinde durmak da yok. Bu yolun bir sonu var yani, değil mi? Son durağı var. Ulaşmak gereken yer var. Neredeyse
burası. Şöyle diyelim, insan marifetullah'a olayları, hakikatleri olduğu gibi görme makamı belki bir duraktır ama son durak demek biraz yanlış olabilir. Çünkü bu seyri sülükte durmak yok.
Hakiki yol, iman yani. Yol,
evet.
Son,
o, yani artık... o da şöyle diyor ki İmam Rabbani başka bir yerde, tasavvufun amacı yakini imandır. Tafsilatıyla bildiğimiz, özür dilerim, özet olarak bildiğimiz imanın şartları var ya, onları tafsilatıyla görmektir. Mesela Allah bediyedir, her şeyi benzersiz yaratır. Ama şimdi bir insan mesela çok köy hayatına gitmemişse, yani şimdi etrafımızda kompütürler var, işte insanın yaptığı cep telefonları var, arabalar var, işte onların güzel markaları var, hep onlarla meşgulüz. Ama tabiatta yaşayan bir insan Allah'ın ağaçtaki, çiçekteki, tabiattaki tecellisini görür.
Evet.
Hayvanlardaki o harikulade renkleri, hareketleri görür. Allah'a olan imanı biraz daha artar. Yani imanda sonu böyle. İmanın şartları belli. Onlarda eksilme, artma olmaz. O yüzden bizim mezhebimizde iman artmaz eksilmez. Yani bir cahilin iman edeceğiyle bir alimin iman edeceği şeyler aynıdır.
Aynı.
Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, peygamberler, kitaplar da. Ama bir insan da vardır ki mesela bir tarihçidir. Hı-hı. Her gittiği yere bir peygamberin izine rastlar. Hı-hı. İman daha çok artar. Artmaz da hani imanın kalitesi artar. Evet. Başka biri ziraatçidir. Başka birisi doktordur. Her yaptığı ameliyatta insan vücudundaki Rabbimizin tecellilerini görüp imanı daha da artar. Kalbin ayrı bir harikulade çalışma sistemi var.
Farkındalık diyoruz ona bir anlamda.
Farkındalığı
hisselleştiriyor artık olayı.
Bu manada işte belki yakın imanın artması budur. O yüzden de hiçbir zaman bu işin bitmesi yoktur. İnsan her daim ilerler. Hı hı. Ama tabii hani bir nasıl bir ilahiyattan mezun olmak 4 seneyi sürüyorsa öyle bir icazet diploma verilir de yani bu artık ilmin bittiği manasına gelmiyor. Bir insan 4 sene ilahiyatı bitirir. Hı hı. Belki doçent olur bilmem 10 sene 15 sene okur ama hala yeni kitap alır. Aynen hı hı. Bunun gibi maneviyatta böyle bir şey. Allah-u Alem.
Evet. Hocam tabii burada İmam Rabbani bilmek gerekir ki sülük menzillerini aşmaktan maksat nefsi mutmainliğine bağlı olan hakiki imana ulaşmaktır derken herhalde Molla Salih el-Bedahşi'nin sormuş olduğu bir soru olsa gerek ki yani bu sülük menzillerini aşmaktan maksat nedir diye ona bir cevap olarak gelmiş. Ve nefsi mutmainliğine bağlı diyor. Burada nefsi mutmainliği olacak
demek
herhalde.
Şöyle, hayır nefsi mutmainliğine seviyesine ulaşmadan hı hı. demek ki iman yakini hale gelmiyor. Şimdi nefsi emmare dedik.
Evet.
Emmare bir nefsi zaten iman bazen yok veya çok az var. Çünkü nefsi emmare seviyesindeki insan haram işler.
Emmarede haram işliyor.
Haramdan evet. da zevk alır. Bir de sağda sola anlatır işlediği haramları.
Allah
dün akşam gittik şöyle işte şöyle meyhanede şunu yedik içtik. Şöyle pislikler yaptık maalesef. Hı-hı. Bundan zevk alır.
Bazıları vardır haram işler gizli tutar utanır.
O levvame. O kendini yeriyor esasında hı-hı. işlediği günahın farkında. Hı-hı. Ve nefsini yerdiği için hı-hı. övünecek bir şey göremez yaptığı haramlarda saklar.
Saklar.
O da bir mertebe.
O da bir mertebe. Çok
niye
ilginç.
Mertebe? Çünkü evet. birisi haram işliyor, reklam ediyor.
Reklam ediyor.
Zevk aldığını, efendim bundan hoşlandığını, bunun böyle olması gerektiğini, haram işlemenin son derece normal olduğunu sağda solda anlatmış oluyor bir bakıma. Hı-hı. Övünmek demek. Bu demek değil mi? İnsan neyle övünür? Yani siz bir mesleğinizle güzel yaptığınız bir işle övünürsünüz.
Evet.
Çirkin bir ahlakınızla kötü bir yaptığınız işi kimseye anlatmazsınız.
Tabii ki.
Şimdi böyle olunca nefsi emmare seviyesinde diyorlar ki ya iman hiç yok. Kafirlerin Allah nefsi. Allah.
Evet.
Veya var da artık gafletin zirvesindeki bir Müslüman. Hı. Yani günah işlemekten zevk alan ve bunu saklama ihtiyacı hissetmeyen bir Müslüman düşünün. Hı. Artık ne kadar bir imansa
nabız çok zayıf atıyor yani.
Çok zayıf.
Zayıf.
Ha, ölmüş, çok zayıf. Ölecek,
ha, ölmüş ölecek. Allah'a emanet.
Şimdi ekler. O yüzden levvamede yine imanı var.
Evet.
Günah işliyor. Demek ki Allah'ın onu her an gördüğünün çok farkında değil. Hı. Bazen Allah beni görüyor diyor. Namaz kılarken Allah beni görür, camide görür, haçta görür. Hı. Ama dükkanımda Allah beni görmeyebilir. Hmm. Gibi bir demek ki imanı var. Eksik hmm. iman.
Eksik iman.
Ha nefsi mutmainine geldiği zaman artık daima Rabbin huzurunda olduğunu o size şah damarından daha yakındır. Hmm. Ayetini de tefekkür ederek bunun farkında olduğu için artık imanı yakini hale geliyor. En ufak bir şek, şüphe oluşmuyor. Hmm. İşte artık bu iman estağfirullah ya eyyetüen nefsül mutmainne. Hmm. İrci'i ile rabbiki radiyete merdiye buyuruyor Rabbimiz. Hmm. Ey itminana erişmiş nefis artık dön. Yani Rabbimiz bizi ne zaman kendine davet ediyor? Mutmainne seviyesine ulaşınca. Hani şimdi başbakanımız, cumhurbaşkanımız herkesi her gün yanına çağırmaz. Hı-hı. Zaman zaman toplu bayramlarda belki herkese görüşür ama
evet.
her gün görüştüğü insan kim olması lazım? Onun çok işine yarayan,
evet.
çok alim, fazıl, iyi idareci olacak ki.
Evet.
Yüksek makamlara yaklaşabilesin.
Danışabilecek biri
danışılabilecek
olması
kapasiteli
lazım.
Olması lazım. Evet. Tabii şüphesiz Rabbimize danışacak hali yok da evet. ama sevdiği için diyor ki ancak diyor itminan seviyesine erişmiş kullarım ben kendime davet ederim. Hani diğerler zaten köle gibi böyle belki yerde sürünerek geri gelecek. Hı-hı. Kötü muameleyle geri gelecek ama bunlar asil, seçkin. Çünkü imanı itminana ermiş artık.
Evet.
Rabbini sanki gözüyle görüyormuş gibi.
Yakın bir imanla hissederek
tabii,
belki
tabii.
de.
Onların mertebesi Rabbimiz katında çok daha farklı. O yüzden nefsi mutmainliğe ulaşmadan iman yakini olmaz demek istiyor. İmam
kesinlikle
Rabbani.
Çok net bir ifadeyle. Evet. Nefsin mutmainliğine bağlı olan hakiki imana ulaşmaktır diyor.
Eyvallah.
Yani hakiki imana ulaşmak nefsin mutmainliğine bağlı. Nefis mutmain olmadıkça kurtuluş tasavvur edilemez.
Şimdi yani her şeyde itminana ermişiz. Bir konuda itminanımız yok. Olmaz ki şimdi yani. Hı hı. İnsan demek ki orada bir eksikliği var. Tam kurtuluş, tam itminan da olur. Yani bir arkadaşınız vardır mesela. Hı hı. çok güvenirsiniz de bir konuda güvenmezsiniz. Ya bu arkadaş şunu çok güzel yapar ama şu konuda bir ihmal olabilir. Ne oldu? Az dostluğunuza bir helal geldi. Halal geldi yani. Çünkü olur ya, o arkadaşla o şüphe ettiğiniz konuda bir iş yapmak durumunda kalırsınız. Hep böyle gözünüz arkada kalır. Kim insan vardır para konusunda çok emniyetlidir. Kim insanın paraya zaafiyeti vardır. Kim insanın başka bir makama, mevkiye zaafı vardır. Bazen başınıza gelir. Çok sevdiğiniz bir dostluğunuz vardır. Yıllarca dostluk yaparsınız. O kardeşinize bir makam verilir. Maddi veya manevi bir makam. Bakarsınız ki hakikaten şüpheleriniz gerçekleşir. Bu arkadaş önce sizle selamı keser. Ya dersin, yıllarca dostluk yapmıştık. Tüh. Nasıl bir arkadaş ki? İşte bak, bir zafiyet. O yüzden imanımız o hale gelecek ki Rabbimizin Rezzak sıfatında, efendim Kahhar sıfatında, Rahman sıfatında, Rahim sıfatında, hiçbir sıfatında artık şüphe kalmayacak. Şafi. Şimdi bazen doktora gidiyoruz mesela. Diyorlar ki falan doktor çok iyidir. %100 iyi olursunuz. İnsan da bazen bu gaflete düşüp ya bu doktora çok güvenebiliyorsunuz. Halbuki şifayı veren Allah.
Evet.
Orada doktor sadece onun bir mazharı. Allah'ın verdiği ilim ne? Rabbimizin verdiği şifayı bazen kullara ulaştırır, vesile olur sadece.
Evet.
Şimdi bir Beyazlı Bistami'nin meşhur bir hikayesi var. Bir keresinde karnı ağrıyor. Niye karnın ağrıdı diye soruyorlar. Süt içmiştim, süt karnımı ağrıttı deyince daha sonra gafletin farkına varıyor. Yani tabii büyük Allah dostları için bütün la fa'ile illallah'tır.
Evet.
O makamda Allah'tan başka fail olmadığını artık bilmesi lazım o arifin. Yani biz sen ben hata yapabiliriz. Falancadan işte doktora gittik, bize şifa verdi desek yani hüsnü zan esastır. Ufak tefek hatalarımız, dil sürçmeleri kabul edilebilir. Ama mesela Yusuf Aleyhisselam diyor ki zindandayken o zindandan kurtulan padişahın efendim şarapçı başı diyelim, ona şarap sunan sakisine ya diyor, çıkınca beni de an diyor. Üzkün ayında Rabbik. Beni de diyor efendine bahset de beni buradan kurtar. Şimdi öyle büyük bir peygamber Allah'tan istemesi lazım ne isterse. O yüzden ceza olarak 7 sene daha zindanda kalıyor. Tabii bunlar büyük Allah dostlarının özel halleri ama biz de ne kadar onlara benzeyebilirsek, her şeyi Allah'tan isteyip her şeyde Allah'ın gücünü görebilirsek o kadar imanımız kemale ermiş oluyor. O yüzden diyor ki sufiler, sana birisi bir şey verse bile içinden diyeceksin ki bunu alıyorum ama senden almıyorum ha.
Allah'tan
buna veren Allah'tır. Tamam. Allah'tır. Senin elinden gelmiştir. Ben bu eli öperim. Bu eli sıkarım. Teşekkür ederim. O ayrı konu. Bize birisi ekmek veriyorsa o eli ısırmak, o eli efendim tepmek Müslümana yakışmaz.
Hediye getiren de kutsaldır sonuçta.
O da mübarektir, yani. Hoştur. Ama esas hediyeyi veren
Allah.
Esas maaşı veren patron değildir. Hatta bize birisi zekat verse, ne bileyim sadaka verse, bize bir ihsanda bulunsa dini açıdan bile diyor ki İmam Gazali, ya diyor o parayı, o zekatı, o efendim sadakayı sana bu adam niye verdi? Senin kara kaşına, kara gözüne hayran olduğu için vermedi. Adam cennete gitmek istiyor.
Evet.
Cennet kimin elinde? Anahtarlar Rabbimizin elinde. Evet. Öyle olunca diyor ki Rabbimiz sadaka verirse seni cennete sokarım ey kulum.
Evet.
Bu adam sana sadaka, zekat vermek zorunda kalıyor. Yine sen teşekkür kime edeceksin?
Allah'a.
Allah'a. Bu da tabii biraz daha üst mertebeden bir imani mesele oldu ama işte tasavvufa girince muhterem dinleyicilerimiz, insan bu güzel makamlara zamanla yavaş yavaş sahip oluyor elhamdülillah. Bir bakıyorsunuz ki zahiren mektep, medrese görmemiş, mürekkep yalamamış bir amcamız, bir köydeki amcamız, kardeşimiz, aman Allah'ım öyle dehşet bir imanı var ki siz yıllarca okumuş insan olarak onun karşısında ezilip üzülüyorsunuz.
Evet.
Bu irfan nereden geldi diyorsunuz. Her sözü bir marifet. Her şeysi bir yakini iman. Bunlar tabii ayrı şeyler. Mesela bir Musa Efendi'yle alakalı bir kısa anlatmak istiyorum. Bir gün bir yerde çok zor durumda kalıyor. Yani bu sıkı öğretim dönemlerinde, Allah demenin yasak olduğu zamanlarda, bir sohbet öncesi veya sonrası jandarmalar basıyor. O zamanlar maalesef yıllar önce bunlar çok vardı ülkemizde. Hemen gidip 2 rekat namaz kılıyor. Bak demek ki imanı öyle yakini ki, hani ayet-i kerimede namazla ve sabırla benden yardım isteyin diyor Rabbimiz. Mesela biz çoğumuz bu ayeti okuruz da Allah'tan yardım da isteriz ama böyle zor durumda namaz kılmak aklımıza gelmeyebilir. Musa Efendi hemen bir odaya çekilip orada 2 rekat namaz kılıyor ve hakikaten de işi asan oluyor. O gelen jandarmalar aradıklarını bulamadan olduğu halde, yani bir listemizde bakıyorlar demek ki. O zamanlar isim, liste, bunlar çok yakalanması, çok fecaatlere sebep olan şeylerdi. Bulamadan gidiyorlar. Demek ki o konuda imanı yakin olmuş.
Evet.
Diyor ki Rabbime ben namaz kılarım, sabırla isterim, Allah da verir. Şimdi biz bunu bazen işte bilmeyebiliyoruz. Bunun gibi imanı artırmak, güçlendirmek şüphesiz ki bunun sonu yok.
Yok. Peki hocam, insanlar tabii bu mertebeleri aşmak isteyen veya diyelim ki bu yola girmiş olan insan bu mertebelerin farkında. İnsan mutmaine erdiğini nasıl anlar?
Evet, o konuda hadis-i şerifte var. İmanın tadına varmak diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ateş atılsa bile en ufak bir imanından taviz vermez. Hakikaten ashabı Uhdud var değil mi?
Evet.
Yani bir zalim Yahudi padişah mıdır bir işte tefsirine geçer. İman edenleri ateşe atıyor.
Hı hı.
Hatta bir çocuğu da ateşe atıyor. Annesi tereddüt ediyor, ben atlasam atlamasam mı diye.
Hı hı.
Diyor ki ey diyor anne diyor sen de atla, burası çok güzel diyor. Korkulacak bir şey yok diyor.
Hı hı.
Artık o hale gelir ki belki bir soru gelecek, bir mektup var. Orada da bu konu işlenecek. Allah'ın sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. Artık yağcılık, müdahale yapamaz kimseye.
Evet.
Allah düşmanı gördüğü zaman onun karşısında tabasbus yapamaz. Onu orada eğer rezil etmek gerekiyorsa rezil eder. İtiraz etmek gerekiyorsa itiraz eder.
Hı hı.
Böyle yapmacık şeylerden kurtulur. İbadetleri zevkle, severek yapmaya başlar. Namazını zevkle kılar, camiye koşarak gider. Nasıl biz bu nefsimiz mekruh, hadi haram demeyelim elhamdülillah. Bizim camiamızda haram işleyen abimiz çok azdır, yoktur hatta inşallah. Öyle üstünden de bulunalım.
İnşallah.
Ama diyelim ki lüzumsuz bir film açsak, bir lagviyat, insanın başından kalkası gelmiyor.
Evet.
Çünkü nefis seviyor, siz nefsin kontrolündesiniz. Hı-hı. Ama başka arif bir insan oraya bağlasanız, yani orada oturamıyor. O boş filmin, futbolun, ne bileyim şeyin karşısında. Bunun gibi.
Hı-hı.
Bunun inşallah daha ileride de tekrar bahsederiz.
İnşallah hocam. Kıymetli hocam, nefis mutmain olmadıkça kurtuluş tasavvur edilemez demiştik en son. İmam Rabbani'nin 161. mektubunda, Molla Salih el-Bedahşi'ye yazılan mektubunda. Kalbin hakimiyeti nefse egemen olmadıkça da nefis mutmainlik mertebesine ulaşamaz.
Evet, çok güzel. Biraz önce soru sormuştunuz ya hocam, mutmain olmanın alameti nedir?
İnsan İmam ne zaman anlar mutmain olduğunu, nasıl oluyor? Anlar?
Evet. Ne zaman anlar? Kalp, yani ruhumuz bedenimize hakim olacak. Şimdi İmam Rabbani bunu çok güzel açıklıyor. Başka yerlerde de açıklıyor. Hı-hı. Diyor ki Allah-u Teala bu bedeni topraktan yarattı. Katı bir madde, kasavetli bir madde, karanlık bir toprak.
Hı-hı.
Bunun içine nurdan yarattığı ruhu gönderdi. Şimdi nasıl anlaşacak bunlar? Yani siz özür dilerim, kediyle köpeği aynı odaya koyuyorsunuz.
Hı-hı.
Kediyle fareyi, yani zıt, tabiatları zıt bunların. Birisi gökten gelmiş, semadan gelmiş, emir aleminden gelmiş nurani varlık, diğeri katı bir toprak. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ruha sevme hassası verdi.
Sevme.
Sevme. Ruh böyle her şeyi sevmeye yatkın şekilde yaratıldı ki bu toprak bedeni sevsin ve sahiplensin. Yoksa iki zıttı bir arada tutmak mümkün olmaz.
Hı-hı.
Toprak toprağa gider. Ruhumuz göklere gitmek ister. Ölürüz. Ama diyor esas ruhun sevmesi gereken şey Allah, Rabbi. Ya toprağa olan sevgisi yani belli oranda olması lazım.
Hı
hı. Ama ruh ne yapıyor? Bütün sevgisini toprağa veriyor. Ve o nefsin emrine giriveriyor.
Evet.
Ne demek ya nefsin emrine girmek? Nefis, beden, yemek, içmek, gezmek, cinsellik, para, pul, makam, mevki, bunlar ister.
Hı hı.
Nefis, rahat yaşamak, hoş yaşamak ve bütün o peşin zevklerin peşindedir.
Hı hı.
Hemen yiyecek, o anda zevk sahibi olacak.
Hı hı.
Ya bunu sen işte az biriktirsen de cennette bunun büyük karşılığını görsen yok der.
Hı hı.
Ben bu dünyada, hani Arapların sözü var. Gökte uçan kuştansa elimdeki tüy daha iyidir diyorlar. Hani gökteki kuş belki elime geçmez. Hı hı. Halbuki elimde bir tüy var. O tüy de benim için bir kıymettir. Hı hı. Belki onunla yazı yazarım, mürekkebe batırırım. Benim için kalem olur diyorlar. Bu laf biraz böyle materyalist tiplerin bir lafı esasında.
Hı hı.
Biz çünkü imanımız nedir? Biz diyoruz ki bu elimizdeki tüyü de verelim de
hı hı.
ahirette elimize kuş geçsin, tavus evet. kuşu geçsin, daha büyük nimetler geçsin. Bizim dediğimiz bu.
Evet.
Şimdi ruh ibadetten zevk alır.
Hı hı.
Rabbimiz diyor ki elâ bi zikrillâh tatmainnül kulûb. Buradaki tabii kalpten kasıt ruhtur. Yani ruh, manevi dünyamız zikirden, namazdan, iyilik yapmaktan, paylaşmaktan. Ve dikkat ederseniz nefisle ruh tamamen zıttır.
Zıt.
Mesela siz birine çıkarıp cebinizden maaşınızın yarısını verseniz nefis razı olur mu?
Olmaz.
İsyan eder.
İsyan eder.
Patlar. Der ya sen der ne biçim adamsın.
Ah, mantıksız davrandın.
Ne biçim mantıksız. Başlar, senin çoluğun var, çocuğun var. Git evet. Kebap ye evde efendim işte bilmem pirzolayı ona vereceğine biraz daha dünyayı gez, toz. Sen yani ne biçim adamsın. Benim hakkımı başkasına veriyorsun der. Ruh der ki ver.
Evet.
Ver ki ahirete karşına çıksın. Şimdi hadis-i şerifte geçiyor ya. Ayşe anamız bir koyun kesilmiş. Diyor ki ya Resulallah bir bacağı hariç, ön bacak hariç hepsini dağıttık. Hepsi gitti elimizden. Bir bacak kaldı bize. Ne diyor Allah Resulü? Şimdi bu tabii imanı yakininin bir
değil mi?
Şeysi. Öyle de mi Ayşe diyor. Şöyle de bir bacak gitti hepsi bize kaldı de. Çünkü yediğimiz
evet.
Esasında bize kalmıyor.
Evet.
Onu nefsimiz için harcadığımız için ama ikram ettiğimiz, dağıttığımız, komşumuya ikram ettiğimiz, fakire verdiğimiz esas bizim olan o.
Evet.
Şimdi ruh bunu seviyor. Ruh vermekten, paylaşmaktan, kardeşlikten, dostluktan, nefis bencillikten, hotgamlıktan, kabalıktan, başkalarını tahakküm etmekten, ezmekten bundan zevk alıyor. Eğer biz zikirle, fikirle, yani şimdi bedenin gıdasını çok veren bir insan,
Nefsi besliyor demektir o zaman.
Halter yapanlar var değil mi? Sporcular
evet,
var.
Evet.
Her gün şu kadar yemek yiyor, bu kadar bilmem vitamin evet. alıyor. Kasları gelişmiş, vücudu çelik gibi falan. Hı-hı. Yani boksörler var değil mi? Böyle güçlü evet. kuvvetli. Şimdi bunlar besin yediği için topraktan gelen besinlere toprak beden çok güçlenmiş oluyor. Ben ruhumu güçlendirmek istiyorum. Ha, o zaman tam tersi. Ne kadar oruç tutarsan, ne kadar bu bedenin gılleti taam, gılleti kelam, gılleti menam ile dünyevi bağlarını kesersen ruh o kadar güçleniyor. Şimdi bizim işimiz hakikaten zor.
Zor.
Çünkü iki zıt yapımız var. Tabiatımızda iki zıtlık var. Yani bir fakir görüyoruz. Ruhumuz diyor ki ya çıkar şu garibana bir 10 lira ver. Bir 20 lira ver. Nefis diyor ki aman sakın ha. Önünden bile geçme yolumu değiştir.
Evet.
Sana mı kaldı bütün dünyayı beslemek? Sen mi kurtaracaksın dünyayı? Sen kendi çoluğunu çocuğunu düşün. Hatta çoluk çocuğu da işin bahanesi. Çoğu zaman kendini de düşün.
Evet.
Böyle olunca şimdi eğer bu bedenimizde ruh iktidar olursa %51 oyla diyelim. O zaman artık biz maneviyatı seviyoruz. Allah dostlarını seviyoruz. İnfakı seviyoruz. Namazı seviyoruz. İbadeti seviyoruz. İşte iman-ı yakininin de belki alameti bu.
Hı-hı.
Yok eğer nefis hakimse vermeyi sevmiyoruz. Elimiz cebimize gitmiyor. Fakir görüyoruz görmezlikten geliyoruz. Ne bileyim. Ezan okunuyor duymazlıktan geliyoruz. Ama bir yerde bir lağviyat olsa, bir eğlence olsa oraya gitmek için içimiz yanıyor böyle. İman yakini geldiği zaman artık sanki bir eğlence merkezine, bir böyle haram işlenen bir yere gitmek, ateşe girmek kadar bize zor gelir. Camiye giren de oradan çıkamaz. Hatta çok güzel bir kısa var. Mesnevi hikayesi. Bir adam bir köle satın almış. Köle ibadeti çok seviyor. Namazda, gönlü, camide, hadiste geçtiği üzere gönlü camiye asılı. Bir gün giderlerken yolda efendiyle beraber köle diyor ki efendi ezan okundu şurada gireyim namazımı kılayım. Gir evladım hadi ben dışarıda beklerim seni diyor. Efendi ne kadar gafilse abdest alayım ben de beraber camiye gireyim demiyor. Demek ki bizim tabirle bey namaz dediğimiz namaz kılmayan bir adam. Giriyor köle içeriye namaz bitiyor cemaat dağılıyor falan. Hala köle o manevi zevkten bir türlü kopamıyor çıkamıyor dışarıya. Oradan efendi bağırıyor demek cam da açık penceresi. Diyor hadi köle artık gel. Yani seni tutan mı var içeride? Elini ayağını bağlayan mı var? Niye çıkmıyorsun? Bak, herkes dağıldı deyince. Var efendi var diyor. E kim var? Seni diyor içeriye bırakmayan beni dışarıya bırakmıyor. Nasıl ki Allah-u Teala senin elini ayağına bağladı. Caminin önünde bekliyorsun içeri girmiyorsun. Aynen bunun gibi diyor Rabbim de beni dışarı salmıyor. Orada ders vermek istiyor efendi.
Evet.
Demek ki bir şeytan veya nefsi o adamın ayağını kazık gibi çakmış yere camiden içeri giremiyor. İşte ne zaman ki manevi ibadetler bize zevk vermeye başlar, demek ki ruh hakim olmaya başlamış vücutta. Ne zaman ki haramlar bizi rahatsız eder. Ha bunu da söyleyeyim. İmam Rabbani'ye göre esas takvanın ölçüsü de helalları ve emirleri işlemek değil.
Haramlardan uzak durmak.
Ya bir insan hacca da gidebilir turizm gayesiyle, umreye de gidebilir. Namaza gider, efendim ayıp olmasın, esnafız, herkes camiye gidiyor, köylüler ayıplamasın diye. İbadetleri hani bir kalabalık mantığıyla yapabilirsiniz. Ama esas takva, haramlara dur demek, haram meclisinden kaçmak, hele hele de adet olmuş bir harama dur demek. O kadar normalleşmiş ki artık.
Evet.
Herkes gıybet ediyor. Şimdi siz ya burada gıybet etmeyelim deseniz istenmeyen adam durumuna düşüyorsunuz.
Evet.
Diyelim ki bir toplumda herkes içki içiyor. Herkes kumarlı. Herkes yani fuhşiyatla meşgul. Öyle bir ortamda siz ya arkadaşlar yapmayın etmeyin deseniz komik duruma düşüyorsunuz. Komik diyorlar size yani. Dalga geçiyorlar sizinle. En zoru da budur diyor İmam Gazali. İşte bir insan ne kadar haramdan kaçıyorsa o kadar ruhu gelişmiş demektir. Bir insan helalları işler ama nefsi de kaynar böyle. Hani bir şarkı türkü ortamı, bir kötü bir ortam olsa şöyle bir hani orada zevk alır mesela.
Evet.
O sohbeti yapmaktan zevk alır. Şimdi bunları hep etrafımızda gözlemliyoruz. Evet. O yüzden ruhun hakimiyeti demek ibadetleri, takvayı, Kur'an'ı, peygamberi sevmek ve nefsin aleyhine iş yapmak evet. demektir ki inşallah Allah bize de bunu nasip
İnşallah.
Eder.
Tabii şöyle hani mantıksız dedik ya biraz önce aç kalmak işte nefsin hani hakimiyetini belki birazcık olsun zayıflatmak için ruhu birazcık daha özgür bırakmak için aslında mantığa aykırı gelse de ruhların belki de ortaklaşa bir kararı gibi hani sadece İslam'da değil de başka dinlere baktığınızda onlar da işte hani günümüzde modernleşmeye çalıştıkları işte yoga bu gibi şeylerde insanların huzuru, dinginliği kalp huzurunu yakalayabilmesi için belli bir süre yemeklerden uzak durması
ve
gerekiyor.
Terk etmeyi tavsiye
ediyor. Terk diyor et, ki, terk et diyor.
İşte Buda'nın sözünü söylüyorlar. İnsana acı veren şeyler arzulardır. Bir evet. insan arzusunu sıfırlarsa hiçbir acı duyacağı bir mesele de kalmaz.
Değil mi?
Diyelim ben arabamı çok seviyorum. Birisi çizmiş, günlerce uykum kaçabilir.
Evet.
Ama arabayla benim arzum kalmamış.
Evet.
Varsa da benim için değişen bir şey yok. Yoksa da aynı şey. O zaman arabanızın kazaya uğraması, efendim çalınması sizi üzmez ki. Ama bir fark var. Bunu kıymetli dinleyicilerimizle paylaşalım. Numan Bey.
Hı-hı.
İslamiyet şüphesiz ki zühdü, az Hı-hı. yemeyi, az konuşmayı, efendim az uyumayı tavsiye ediyor.
Hı-hı.
Ama elhamdülillah bizim dinimiz fıtrat dini.
Hı-hı.
İnsanın tabii ihtiyaçlarına hayır demiyor. Ha diğer mistik hareketlerde hayır diyorlar.
Hayır yani, diyorlar.
Mesela şimdi cinsellik ve evlilik bu ihtiyaç. Rabbimiz bunu fıtratımıza koymuş.
Evet.
Ve Rabbimiz yegane tek olmayı kendine mahsus kılmış.
Evet.
Peygamber Efendimiz evlenin çoğalın diyor mesela. Bu tasavvufa, mistikliğe diyelim hadi hani modern Hı-hı. tabirle engel değil. Bir insan işte midesini üçte birini yemekle doldurması, suya doldurması bu da takvaya, zühde engel değil.
Evet.
Diğer mistik dinlerde nice ruhbanlar var. Az yiyeceğim der ki ölüyor adam.
Değil mi?
İntihar etmiş oluyor bir
evet.
adama. Veya ömür boyu evlenmiyor.
Evet.
Veyahut da ömür boyu hiç mülk edinmiyor.
Evet.
Mülk edinmek de yasak. Onlar aşırı. Bizim elhamdülillah tasavvuf anlayışımız çok dengeli.
Elhamdülillah.
Biz ne kadar şanslıyız ki Müslüman olmakla.
Hamdolsun.
Rabbimiz bizi bu dünyada da mahrum bırakmıyor.
Evet.
Bu dünyada bence şunu söyleyeyim. Dünyadan en çok zevk alan kimse kim deseniz bence Müslümanlardır.
Evet.
Yani bir ekmeği ortadan böler paylaşır. Hem maddi hem manevi zevk alır. Fazla yemez. Midesine kramp girmez. Ne bileyim evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Onların saadetini görür.
Evet.
Allah göstermesin bir papaz düşünün şimdi. Bir adam evet. Müslümanı bırakıp papaz olsa,
evet.
ruhban olsa ömür boyu çoluk çocuk aile yüzü görmeyecek.
Evet.
Ha onları aşırı sevmek, onlar için harama girmek ne kadar günahsa
hı hı.
bu Allah'ın bize fıtratımıza koyduğu bu manevi ve maddi zevklerden mahrum kalmak da bir büyük kayıp. Ben diyorum ki diğer mistikler
hı hı.
hem bu dünyada mahrumlar
hem diğer dünyada.
Biz evet. elhamdülillah sufiye, erbab-ı tasavvuf, müminler, Müslümanlar hı hı. hem bu dünyada dünya nimetlerinden istifade ediyoruz Allah'a hamdolsun. Hem de ahirette inşallah çok daha güzellerine kavuşacağız.
İnşallah hocam.
Rabbena estağfirullah bil ayetina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene.
Evet.
Allah'ım bize bu dünyada bir iyilik
dünyada
ver.
Dünyada da iyilik güzellik.
Ahirette de ver.
Evet.
Ha bu dünyadaki iyilikleri ne kadar az ve kontrollü harcarsak o kadar iyidir bizim için. Çünkü Allah bizi bu dünyada hakikaten yani bir insanın bütün dünyası size ait olsa ne kadar yemek yiyebilirsiniz ki? Diyor ki
Mevlana
Hazretleri bir fincanı diyor bir okyanusa daldırsanız ne kadar su alırsınız?
Bir fincan kadar.
Bir fincan yani. Evet. Bir tanker yükleyemezseniz bir fincana. Midemizi de böyle. İstihabımız Allah zaten bizi bu askeri şartlarda yaratmış.
Evet.
O yüzden yani tasavvufun diğer dinlerden mistik hareketlerden farkı Rabbimizin tabii bize verdiği Kur'an ve sünnet dahilinde nefsimiz de şey kalmıyor. Hatta İmam-ı Rabbani'nin çok hoşuma giden bir sözü var. Bir insanın diyor kışın böyle kalın palto giyinmesi efendim kışın sıcak bir şey içmesi, yazın da ince giyinip serin soğuk su içmesi zühd engel değildir. Çünkü bunlar fıtratın ihtiyaçları.
Evet.
Şimdi bir insan dese ki mesela, arkadaş takva, zühd, çıkar paltonu, şu kış günü gömlek dışarıda dolaş, paltonu da bir başkasına ver dese, hasta olsanız Allah katında günahkar oluyorsunuz. Çünkü siz o beden size emanet, onu ihmal etme hakkınız da yok. Sabah akşam yağla balla besleyip şımartma hakkımız olmadığı gibi onu hasta etmeye, hatta intihar edip öldürmeye de hakkımız yok. Bu da bize Rabbimizin çok özel bir ihsanı, bunun kıymetini bilelim.
Yani bir bakın hocam, tasavvuf dediğimizde hani gerçekten de tabii siz bu işin üstadısınız. Sonuçta tasavvufu her türlü tarif edersiniz ama bilmeyenler için bir karmaşık bir yapı gibi geliyor. Fakat tasavvuf aslında İslam'ı en güzel yaşama sanatı gibi tanımlanabilir bir
Kur'an
şekilde.
Ve Kur'an ve sünnet ışığında prensiplerini alarak dengeli bir şekilde.
Dengeli bir şekilde.
Ama şunu da söyleyeyim. Bazen tasavvuf dedince akla şu geliyor. Tasavvufun o başındaki hani şeyler var ya, biraz zor eğitim süreçleri.
Evet.
O normalde. Şimdi askere gittiniz mesela, ilk bir ay çok acı çekersiniz.
Evet.
Kaslarınız alışmamış, koşmaya alışmamışsınız, yatmaya alışmışsınız. Bir ay size iyi bir koştururlar. O bir iki ay acayip zor geçer.
Evet.
Artık ondan sonra koşmak, yürümek, o efendim ağırlıklarla, silahlarla, teçhizatla beraber 10 kilometre yürürseniz dahi size bir şey olmaz.
Olmaz.
Şimdi genelde tasavvuf dediğince hani gazeteci mantığıyla insana böyle ters şeyler çok gündeme geliyor. Zannediyor ki insanlar sufi demek
sürekli olarak
ömür boyu aç gezmek, fakir gezmek, bekar gezmek, yememek, içmemek, camdan aşağı atlayıp ölmemek. Ya bunlar değil.
Değil.
Bunlar tasavvuf olabilir de gazeteci mantığı, yani gazeteciler derler ya, bir köpek bir adamı ısırırsa haber olmaz. Adam köpeği ısırınca haber olur.
Haber olur.
Şimdi ilginç gelen şeyler böyle çok haber değeri yüksek olduğu için halk arasında bunlar çok tedavülde. Onlar öne çıkmış. Yoksa sufi de sen ben gibi yer içer, evlenir, çoluk çocuk kavuşur ama bir şartı var. El kârda, gönül yârda. Onu hiçbir alışveriş, ticaret ayette geçtiği üzere Rabbinin zikrinden alıkoymaz. O farklı bir insandır.
Evet.
Dünyayı kazanır Allah için. Evlenir Allah için. Yemek de yer Allah,
o da
Allah
için.
Der ki Allah'ım bu yediğim yemeği sana ibadette, zikirde bana enerji kıl der. Yediği her lokma hem sevaptır hem de ibadettir. Hem de nefiste zevk alır o işte. Yani
yanı başındaki insan yemek yer ama başlarken besmele çekmiştir, belki çeker ama şu tefekkürle değil, ya Rabbi bu yediğim nimeti senin rızan için yiyorum diye değil, her lokmayı demediği için sevap kazanmaz. Günah da kazanmaz.
Günah
ama
da kazanmaz,
sufi yediği yemekleri Cenab-ı Allah'a tefekkür ederek yediği zaman sevap da kazanır. Yediği yemekten de zevk
şimdi
alır.
Diğer mistikler bunu da mahrumlar. Ne yemek yiyebiliyor doğru dürüst. Ne güzel böyle dostları olabiliyor, ziyaretleşebiliyorlar. Ne aileler oluyor bunların.
Evet.
Dünyada mahrumiyet.
Evet.
Ama elhamdülillah bizim dinimizde bu dünyada da mahrum kalmıyoruz. Ahirette de mahrum kalmıyoruz. O yüzden biz Rabbimize hamdü senalar edelim ki Allah bizi Müslüman yaratmış. Ve Müslümanlar arasında da birazcık manevi eksiklerin farkında olan, manevi boşluklarını tamamlama arzusu güden bir ortamda bizleri efendim yetiştirmiş. Bu da hakikaten çok ayrı bir şükür gerektirir. Çünkü düşünün ki bugün Müslüman olamazsınız veya Müslüman olursunuz çok kötü bir beldede, çok gafil bir beldede bulunabilirsiniz. O gaflet sizi etkiler.
Evet.
Bunların hepsi ayrı hamdü sanayi gerektiren haller.
Elhamdülillah. Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. 161. mektubun yarısında kaldık. Rabbimiz kısmet ederse inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Allah razı olsun.
Size teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum.
Allah razı olsun.
İnşallah mektubun yarı kalan kısmını önümüzdeki programda tamamlarız.
İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hacegan'dan Mektuplar programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.